Mısır yönetiminin Gazze konusundaki tutumunun nedeni Darwinizm'dir. Uzun zamandır Gazze'de güç şartlar altında yaşayan Filistin halkına yönelik geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin de katılımıyla bir yardım girişimi gerçekleştirildi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan yola çıkan 500 kişilik özgürlük konvoyu Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın üzerinden Türkiye'ye geldi. Bir araya gelen konvoy Türkiye'den yola devam ederek Mısır üzerinden Gazze'ye geçiş yapacaktı. Ancak Mısır hükümetinin engellemeleri konvoya büyük zorluklar yaşattı. 500 kişilik ekibin yalnızca tek bir güzergahtan ve Türk bayraklarıyla geçiş yapmasına izin veren Mısır hükümeti sınırda bu kararından vazgeçti ve konvoy El Arish limanında günlerce bekletildi. Ardından yönetimin emriyle limanda bekleyen konvoya sürekli zorluk çıkaran, pasaportlara el koyan Mısır polisi Türk dışişlerinin girişimiyle biraz yumuşama gösterdi. Ancak birkaç gün sonra sivil kıyafetli 100 Mısır polisi tarafından taşlanan ve yine Mısır polisi tarafından biber gazı ile saldırıya uğrayan konvoyda yaklaşık 40 kişi yaralandı. Üstelik Mısır yönetimi yaralananların hastaneye gitmesine dahi izin vermedi. Yaralılara müdahale ancak eldeki imkanlarla yapılabildi. 10 gün boyunca Mısır yönetimi tarafından engellenen konvoy, Türkiye'den gelen milletvekilleri, siyasetçiler ve bürokratların girişimiyle Gazze'ye ancak kısa bir süre için girme izni alabildi. Yapılan bu uygulama oldukça düşündürücü bir gerçeği tekrar gözler önüne sermiştir. Geçtiğimiz aylarda uluslararası bir evrim konferansına ev sahipliği yapan ilk Müslüman ülke olan Mısır'ın Gazze'ye yardımları engelleme yönündeki bu dikkat çekici ve şaşırtıcı tavrı, ülkedeki Darwinist odakların faaliyetleriyle kuşkusuz ki yakından bağlantılıdır. Darwinist eğitim, Mısır ve Cezayir'deki gençliği kavga ve kargaşaya sürüklemiştir. Mısır'da yıllar süren Darwinist diktatörlük. 1950'lerde ve 60'larda Arap dünyasını derinden etkileyen Arap sosyalizmi, aşırı milliyetçiliği, fanatik bir üçüncü dünya solculuğu ile birleştiren, esas olarak da dönemin komünist Sovyetler Birliği'nden destek görmüş olan bir harekettir. Koyu bir Arap ulusçuluğu ile birleşen Arap sosyalizmi önce Mısır'da iktidara gelmiştir. Mısır kralını deviren subaylar arasından yükselen Cemal Abdülnasır, kısa zaman içerisinde Müslüman halka baskı yapan bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Mısır'ı Suriye ve Irak izlemiş ve tüm bu ülkelerde solcu rejimler kanlı darbelerle iktidarı ele geçirmişlerdir. Arap sosyalistlerinin programında barış, sükunet, ılımlılık gibi kavramlar yer almamaktadır. Aksine Marksist ve Darwinist ideolojinin temelinde yer alan çatışma kavramı onlar için çok daha önemlidir. Bu ortam içinde o yıllarda Arap dünyasındaki gerilim giderek artmıştır. Mısır'da General Abdülnasır, Özgür Subaylar Komitesi adı altında 1952 yılında 9 subayla birlikte ihtilal yapmış, Kral Faruk'u devirmiş ve 20 yıl boyunca ülkeyi şiddete dayalı bir komünist diktatörlükle yönetmiştir. Nasır, Arap Sosyalist Hareketi'nin ihtilalci üyelerindendir. Nasırizm adında Darwinist, Stalinist bir milliyetçilik ideolojisi geliştirmiştir. Üyesi bulunduğu Özgür Subaylar Komitesi de komünist bir örgütlenmedir. İhtilal öncesinde ve sonrasında Komünist Parti ile çok yakın ilişkiler içinde olmuştur. Nasır dönemi tam bir dikta ve zulüm dönemidir. Nasır, kurduğu istihbarat teşkilatı aracılığıyla tüm muhaliflerini ortadan kaldırmış, çok kısa sürede zalim bir diktatör haline gelmiş, Darwinist sistemin tüm sapkınlığını devlet işlerinde uygulamıştır. Nasır döneminde eğitim müfredatında komünist ve Darwinist görüşler ağırlık kazanmıştır. Özellikle 1962 yılından itibaren komünizme kayış ve Nasır tarafından dile getirilen komünist söylemler çok büyük bir hız kazanmıştır. Milli Birlik Partisi'nin adı Arap Sosyalist Birliği'ne dönüştürülmüştür. Nasır, dönemin komünist Sovyetlerinden gelen istek üzerine hapisteki tüm komünist eşkıyaları affetmiş, Mısır basınını bu kişilerin kontrolüne vermiştir. Komünistlerin kontrolüne geçen Mısır basını uzun yıllar boyunca İslam dinine, İslam alimlerine ve İslami cemaatlere karşı çok büyük bir saldırı, iftira kampanyası yürütmüştür. Nasır, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en yüksek dereceli onur madalyalarından olan ve milyonlarca insanı vahşice katleden komünist lider Stalin'e de verilen Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasının da sahibidir. 1965 yılında tek aday olarak seçimlere katılan Nasır, baskı ve şiddet altında gerçekleşen şaibeli bir seçimin sonucunda oyların %99'unu aldıktan sonra Müslüman Kardeşler Cemiyeti'ne karşı baskısını daha da arttırmıştır. Çok sayıda İslam alemi tutuklanmış, idam edilmiştir. Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, Muhammed Kutup, Abdülkadir Udeh gibi İslam alimleri idam edilenler arasındadır. Binlerce Müslüman işkence görmüş, şehit edilmiştir. O dönemde tutuklanan Müslümanlar ancak Nasır'ın ölümünden sonra hapisten çıkabilmişlerdir. Nasır'ın komünist diktası altında 50 bin Müslüman Kardeşler Cemiyeti üyesi zindanlarda ağır işkence görmüştür. Onun dönemi birçok Müslüman tarihçi tarafından Mussolini'nin İtalya'sına benzetilmektedir. Nasır döneminde gerçekleştirilen ve Sina'nın İsrail'e teslim edildiği 6 gün savaşlarında Nasır'ın Müslümanlara ihanet ettiği birçok tarihçi tarafından bugün açık bir şekilde dile getirilmektedir. Nasır sonrası Mısır değişti mi? 1970'li yıllardan sonra İslami bilinç Mısır'da büyük bir yükseliş göstermiş olsa da ülke yönetimindeki Darwinist hakimiyet son bulmamıştır. Nasır'ın ardından başa gelen Enver Sedat da ilk başlarda ılımlı gibi gözükse de aynı Nasır gibi Müslümanlara yönelik zulüm ve şiddete başvurmakta geri kalmamıştır. Şu anda söz konusu Darwinist diktanın Mısır'da artık son bulduğunu iddia etmek ise oldukça güçtür. Yıllarca Darwinist, Marksist ve Komünist ideolojinin idaresi altında yönetilmiş, çocuklarını Darwinist eğitim ile yetiştirmek zorunda bırakılmış olan Mısır halkının bir kısmı hala Darwinist diktanın baskısı altındadır. Mısır yönetiminin bir kısmı üzerinde etkili olan Darwinist, Komünist ideolojinin son dönemlerdeki en net tezahürlerinden biri Filistinli mağdur, mazlum, dindar kardeşlerimize yapılacak olan acil yardımın sebepsiz olarak engellenmeye çalışılmasıdır. Bu, zayıfların yok olması mantığının dayanak noktası olan Darwinizmin getirdiği şiddetli ve büyük bir beladır. Bilindiği gibi bu sapkın mantık 1. ve 2. Dünya Savaşlarında 350 milyondan fazla insanın ölümüne ve şehit edilmesine sebep olmuş ve milyonlarca insanın açlık, sefalet, korku ve dehşet içinde yaşamasına yol açmış olan Darwinizme dayanır. Filistin halkı açlık, yokluk ve akıl almaz sıkıntılar içindeyken kadınlar ve çocuklar yiyecek ve ilaca muhtaçken yapılan bu insani yardımı engelleme çabaları Darwinizm belasının ne kadar korkunç boyutlara kadar ulaşabildiğini açıkça göstermektedir. Geçmişte Mısır'a yoğun olarak hakim olan Darwinizm komünist diktanın etkisini kaybetmemesini isteyen Darwinist odaklar bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda bu ülkede uluslararası bir evrim konferansı düzenlemişlerdir. Katılımcıların dünyada Darwinizmin çöküşünü esefle ve ağıtla ilan ettikleri söz konusu konferansın Mısır'da gerçekleştirilmesinin amacı ise kuşkusuz kendi akıllarınca Darwinizmi Müslüman ülkelerde yeniden kabul edilebilir hale getirebilmektir. Katılımcıların kendilerinin de açıkça dile getirdikleri gibi başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada Sayın Adnan Oktar'ın faaliyetlerinden sonra evrim sahtekarlığının tamamen çöküşe uğradığı artık herkes tarafından bilinmektedir. İşte Darwinistleri geçmişte Darwinist dikta yönetiminin yoğun hakim olduğu ülkelerden biri olan Mısır'a yönelten şey bu büyük ve köklü yenilgidir. Fakat burada şunun önemli belirtilmesi gerekmektedir. Mısır yönetimi üzerinde her ne kadar Darwinist diktanın etkisi görülüyor olsa ve bundan dolayı bazı insanlık dışı uygulamalara başvurulsa da tüm dünyada olduğu gibi Mısır'da da büyük bir İslami uyanış vardır. Mısır halkı Darwinizm fitnesinin büyüklüğünü, evrim sahtekarlığının boyutlarını hem kendilerine sunulan açık bilimsel delillerden hem de geçmişte yaşadıkları zulüm sisteminden dolayı artık çok iyi anlamış durumdadır. Bu büyük uyanış sonrasında Mısır halkının Yüce Rabbimize olan imanları güçlenmiş ve Kur'an ahlakına olan bağlılıkları artmıştır. Allah'ın izniyle tüm dünya ülkeleri gibi Mısır'da pek yakında Darwinizm fitnesinden tamamen arınacaktır. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle dünyada süregelen zulüm sisteminden eser kalmayacaktır. Bolluk ve bereketin hakim olduğu bu dönemde Filistin halkı bütün güçlük ve zorluklardan arınacak, Filistin'de, İsrail'de, Mısır'da güvenlik, huzur ve bolluk içinde yaşayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemi Allah'ın izniyle Darwinizm fitnesinin tamamen ortadan kalktığı, savaşların, korkuların, zulüm ve haksızlıkların tamamen sona erdiği dönem olacaktır. Konuyla ilgili Sayın Adnan Oktar'ın açıklamaları şöyledir. Sunucu şöyle diyor. Mert Aslan'ın sorusu var Fransa'dan. Adnan Hocam, Gazze konvoyu Türkiye'nin girişimleriyle Mısır'a girmeyi başardı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Adnan Oktar şöyle diyor. Helal olsun diyorum. Yalnız böyle bir konu niye var ki? Yani çok acayip. Filistinli kardeşlerimiz zaten çok zor durumda çocuklar. O insanlar. Bir kere hamile anneler var. Çocuk doğurmuş anneler var. Küçük çocuklar var. Zaten aç, sefil, perişanlar. Bunlara ilaç bir kere çok rahat ulaştırılsın. Yiyecek çok rahat ulaştırılsın. Biz silah, bomba ulaştırılsın demiyoruz ki. Kitap ulaştırılsın, kıyafet, giyecek malzemeleri ulaştırılsın. Bu konuda hiçbir sorun çıkmasın istiyoruz. O tüneller denilen olaylar, o tünelleri açsınlar, legal hale gelsin. Ne istiyorlarsa götürsünler. Zaten bir olay çıktığı da yok. Yani gittikçe iyiye doğru gidiyor. Filistin'le İsrail'in arası da düzelecek. Çünkü biri İsmailoğulları, Hazreti İbrahim'in oğullarından İsmailoğulları, biri de Yakupoğulları. Yani her ikisi de aynı Allah'a inanıyor. Tek Allah'a inanıyorlar. Dolayısıyla aynı peygambere inanıyorlar. Geçmiş peygamberler olarak. Tabi onlar Hazreti Muhammed'e tabi değiller ama Musevilerin şöyle güzel iyi bir özellikleri var. Hristiyan gibi değiller. Bazı Hristiyanlar Müslümanları direkt kafir olarak görürler. Bu kötü. Hatta Deccal taraftarları olarak görürler. Museviler hak ehli olarak görürler Müslümanları. Yani Beni Nuh olarak görürler. Hatta büyük bir bölümü de Kur'an'ı hak kabul ediyorlar. Yani hak doğru kitaptır diyorlar. Yani biz Museviyiz diyorlar. Yani Allah bize Tevrat'ı muhafaza görevi verdi diyorlar. Fakat Kur'an'da hak diyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zamanında zaten hepsi Müslüman olacaklar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişine de zaten çok az bir süre var. Onların rahatsız olacakları, huzursuz olacakları hiçbir şeyde yok. Dolayısıyla Filistinlilerle, Arap kardeşlerimizle, oradaki kardeşlerimizle Musevilerin arasını bulmak, onların huzur içinde yaşaması çok elzem. Bu konuda Türkiye'nin çok özel bir atağı var. Türkiye her yeri barışa, sevgiye, dostluğa, demokrasiye, kardeşliğe çekiyor. O yönüyle Türkiye'mizi tebrik ediyorum. Milletimizi tebrik ediyorum. Allah onları her yerde böyle öncü ve güzelliklerin sahibi olarak yaratıyor Allah. Türk İslam Birliği'nin doğal lideri olduğunu bir kere daha gördük mü? Gördük. Başka ülkeler bunu yapabildi mi? Yapamadı. Kim yaptı? Türkiye yaptı. Neden? Sevilen ülkede onun için. Sevilen millet. Oktar Babuna şöyle diyor. Bu söylediğiniz yönde de yine haberler var, yeni haberler hocam. Aynı şekilde sizin dediğiniz gibi. Türkiye'nin doğal liderliği. Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğu yönünde. Filistin birleşsin, bayram yapalım demiş başbakanımız. Açıklama yapmış. Sayın Adnan Oktar. Kim? Oktar Babuna. Filistin birleşsin, bayram yapacağız demiş başbakanımız hocam. Recep Tayyip Erdoğan. Oktar Babuna. Filistin Başbakanı Mahmut Abbas ile konuşmasında söylemiş bunu. Sunucu. Evet hocam, bu konuyla ilgili bir soru var. Sunucu. İsterseniz güzel açıklamanızdan önce ben soruyu yönelteyim, hepsini bir toparlamış oluruz. Sayın Adnan Oktar, tamam. Sunucu şöyle diyor. Hülya Ay Yılmaz Ankara'dan sormuş. Sayın hocam, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakan Erdoğan'ın bir araya gelmesi, sizin üzerinizde durduğunuz önemli konuların konuşulmasına vesile oldu diye düşünüyorum. Erdoğan bu konuşmada, siz Filistinliler kendi aranızda birleştiğiniz zaman, ihtilaflarınızı çözdüğünüz zaman biz burada bayram yapacağız diye konuştu. Hocam, siz Müslümanların birlik olmaları gerektiğine, öncelikle iç çatışmaların durdurulmasının çok önemli olduğuna daha önce değinmiştiniz. Bu konunun tekrar gündeme gelmesi çok iyi bir gelişme diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Sayın Adnan Oktar şöyle diyor. E tabii ki bayağı bir güzel. Filistin'de bir kere toprak bölünmeleri var. Değil mi? Ayrı ayrı, ayrı ayrı, çok küçük. Böyle parçalar halindeler. Onların birleşmesi gerekiyor. 1. Çünkü çok ehemmiyetli bir şey şimdi. Allah vermesin. Konya bizden ayrı, arada başka bir şey var. Olmaz. Hepsini birleştirmek lazım. İkincisi de manevi bölünmenin kalkması lazım. İşte Hamas'la, işte El Fetih. Evet, Filistin Kurtuluş Örgütü yek vücut olmaları lazım. Çünkü Allah'ımız bir, kitabımız bir, dinimiz bir. Kardeşiz. Hatta ırk olarak bile birler. Hepsi İsmailoğullarından. Dolayısıyla bölünme kalkacak tabii. Ama birleşme bu sorunu halletmez. Ne olması gerekiyor? Türk-İslam Birliği olması gerekiyor. Asıl olay bu. Türk-İslam Birliği'dir. Türk-İslam Birliği olmadan Filistin birleşse bile fitne kalkmaz, kargaşa bitmez, dinmez ve rahatlık olmaz. Birleşme hiçbir şeyi çözmez. Hatta daha da başka olaylar meydana getirebilir ve birleşmesinden de bir bereket çıkmaz. Tek çözüm Türk-İslam Birliği'dir. Türk-İslam Birliği, Türkiye'nin liderliğinde bölgede büyük bir yapılanma oluşması ve bu güzellikte de Avrupa Birliği'ne girmemiz, Avrupa Birliği de bizim Türk-İslam Birliği'mize dahil olacak. Çok şahane bir şey olacak. Evet, dünyanın sonu güzel bitiyor inşallah. Sayın Adnan Oktar'ın 7 Ocak 2010 tarihli Çay TV ve Maraş Aksu TV röportajından.
www.harunyahya.org